Merhaba, ben Yusuf. Ninenar TR Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Information Rules, Carl Shapiro ve Hal Er. Varyan tarafından yazılmış. Bilgi teknolojileri ve ağ ekonomisi üzerine bir strateji ve ekonomi kitabıdır. İlk baskısı internet ekonomisinin hızla büyüdüğü dönemde yayımlansa da, kitabın temel amacı teknoloji modallarını izlemek değil. Kalıcı iktisat ilkelerini dijital pazarlara uygulamaktır. Yazarlar, yazılım, müzik, haber, yayıncılık ve çevrim içi hizmetler gibi bilgi mallarının fiziksel ürünlerden neden farklı davrandığını açıklar. Bir bilgi ürününü ilk kez üretmenin pahalı, sonraki kopyalarını çoğaltmanın ise çok düşük maliyetli olması. Fiyatlandırmadan rekabete kadar her kararı değiştirir. Kitap ayrıca ağ etkilerini, teknik standartlar arasındaki mücadeleyi, müşteri gruplarına göre farklı ürün sürümleri hazırlamayı ve fikri mülkiyetin korunmasını ele alır. Amaç: yöneticilerin teknolojik değişimin ayrıntıları içinde kaybolmadan piyasa yapısını, tüketici tercihlerini ve rakiplerin teşviklerini değerlendirebilmesidir. Bu yönüyle eser, dijital stratejiye ekonomik mantık üzerinden yaklaşan analitik bir rehberdir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, İlk kopya maliyeti ve düşük çoğaltma maliyeti bilgi mallarını değiştirir. Kitabın çıkış noktası, bilgi mallarının kendine özgü maliyet yapısıdır. Bir yazılımın geliştirilmesi, bir filmin çekilmesi, bir veri tabanının kurulması ya da bir kitabın hazırlanması önemli emek, zaman ve yatırım gerektirebilir. Buna karşılık ürün tamamlandıktan sonra yeni bir dijital kopya sunmanın maliyeti çoğu zaman çok düşüktür. Bu durum, fabrikada üretilen her ek birimin anlamlı ham madde ve işçilik maliyeti taşıdığı geleneksel mallardan ayrılır. Shapiro ve Varyan bu farkın firmaları yalnızca maliyet artı kar mantığıyla fiyat belirlemekten uzaklaştırdığını gösterir. Esas soru, ek kopyanın maliyeti değil, müşterinin ürün için algıladığı değer, talebin yapısı ve rakip seçeneklerin gücüdür. Düşük çoğaltma maliyeti aynı zamanda yoğun rekabet, korsanlık, ücretsiz alternatifler ve hızlı yayılma sorunlarını da beraberinde getirir. Bu nedenle şirketler, ilk yatırımını geri kazanmak için erişim koşullarını, lisansları, abonelikleri ve ürün paketlerini dikkatle tasarlamalıdır. Kitap, dijital ürünlerde maliyet avantajının tek başına üstünlük sağlamadığını, değer yakalama düzeninin de kurulması gerektiğini vurgular. İkinci olarak, ağ etkileri kullanıcı sayısını doğrudan rekabet unsuruna dönüştürür. Ağ etkisi, bir ürünün ya da hizmetin değerinin, onu kullanan kişi sayısı arttıkça yükselmesi anlamına gelir. Telefon şebekesi bunun temel örneğidir çünkü az kişinin kullandığı bir ağ sınırlı fayda sağlar. Aynı mantık, yazılım platformları, iletişim araçları, çevrim içi pazar yerleri ve uyumlu dijital hizmetler için de geçerlidir. Information Rules, şirketlerin yalnızca ürün kalitesine bakarak rekabet edemeyeceğini söyler. Mevcut kullanıcı tabanı, tamamlayıcı ürünler, geliştiriciler, içerik üreticileri ve dağıtım ortakları da rekabet gücünün parçasıdır. Ağ büyüdükçe yeni kullanıcıların katılma isteği artabilir, bu da kendi kendini besleyen bir yayılma süreci yaratır. Ancak bu süreç otomatik değildir. Bir ürünün erken benimseyenler için yeterli fayda sunması, geçiş maliyetlerini azaltması ve uyumluluk konusunda güven vermesi gerekir. Kitap, firmaların başlangıçta pazar payı ile kısa vadeli gelir arasında zor seçimler yaşayabileceğini gösterir. Daha geniş kullanıcı tabanı, ileride fiyatlandırma gücü veya ek hizmet geliri yaratabilir. Buna rağmen yazarlar, ağ etkilerini her durumda kaçınılmaz zafer getiren bir slogan gibi ele almaz. Kullanıcıların alternatiflere geçebilmesi, teknolojinin değişmesi ve standartların bölünmesi ağın avantajını zayıflatabilir. Üçüncü olarak, standart savaşlarında uyumluluk ve beklenti en az teknoloji kadar önemlidir. Kitapta teknik standartlar arasındaki rekabet, ağ ekonomisinin en somut mücadele alanlarından biri olarak incelenir. Verhees ve Betamax örneği, daha iyi görünen bir teknolojinin mutlaka pazarda galip gelmeyeceğini anlatmak için kullanılır. Tüketiciler bir formatı seçerken yalnızca teknik özelliklere bakmaz. İçerik çeşitliliği, cihaz bulunabilirliği, fiyat, servis ağı ve gelecekte diğer kullanıcıların hangi sistemi benimseyeceğine dair beklentiler de kararlarını belirler. Bu nedenle standart savaşları, teknoloji yarışından çok koordinasyon problemidir. şirketler uyumluluk sağlayarak daha geniş bir ekosisteme katılabilir ya da kendi kapalı standardını koruyarak daha fazla denetim ve gelir hedefleyebilir. İlk seçenek benimsenmeyi hızlandırabilir. İkinci seçenek ise başarılı olursa daha yüksek kontrol sağlayabilir. Fakat kapalı bir sistem yeterli ortak, içerik veya kullanıcı çekemezse dışarıda kalma riski taşır. Yazarların yaklaşımı, standardın açık ya da kapalı olmasını peşinen doğru kabul etmez. Kararın, pazarın büyüklüğüne, tamamlayıcıların önemine, fikri mülkiyet haklarına ve rakiplerin konumuna göre verilmesi gerektiğini savunur. Bu çerçeve, günümüzde uygulama ekosistemleri, dosya biçimleri ve dijital ödeme altyapıları değerlendirilirken de geçerliliğini korur. Dördüncü olarak, sürümleme, aynı bilgiyi farklı ödeme isteğine sahip müşterilere sunar, information rules. Bilgi ürünlerinin herkes için tek fiyatta satılmasının çoğu zaman verimsiz olabileceğini savunur. Çünkü müşterilerin aynı ürüne verdikleri değer farklıdır. Sürümleme denen yöntem, ürünün değişik özelliklere, kullanım sınırlarına, kalite düzeylerine ya da hizmet koşullarına sahip biçimlerini farklı fiyatlardan sunmayı içerir. Kitaptaki temel mantık, daha yüksek ödeme isteği olan müşteriye daha kapsamlı veya daha hızlı bir seçenek sağlarken, fiyat duyarlılığı yüksek müşteriyi de daha sınırlı bir sürümle pazarda tutmaktır. Bir yazılımın temel ve profesyonel sürümleri, bir yayının farklı erişim paketleri ya da kitabın önce ciddi sonra daha ekonomik baskıyla sunulması bu düşünceye yakındır. Buradaki kritik nokta sürümlerin rastgele çoğaltılması değildir. Farklar, müşterinin gerçekten önem verdiği boyutlarda kurulmalıdır. Ayrıca düşük fiyatlı sürüm, yüksek fiyatlı seçeneğin tüm değerini gereksiz biçimde yok etmemelidir. Yazarlar bu yaklaşımı fiyat ayrımcılığının pratik bir aracı olarak ele alır. Dijital ürünlerde kopyalama maliyeti düşük olduğundan, firma maliyetten çok kullanım değeri, zamanlama, hız, kapsam ve destek gibi unsurlarla farklılaşma yaratır. Böylece daha geniş bir talep alanından gelir elde etmeye çalışır. Son olarak fiyatlandırma ve fikri mülkiyet kararları birlikte tasarlanmalıdır. Bilgi mallarında fiyatlandırma, ürünün korunmasından bağımsız düşünülemez. Bir dijital dosyanın kolayca kopyalanabilmesi, üreticinin gelir modelini ve müşterinin ödeme isteğini etkiler. Information rules, fikri mülkiyetin yalnızca hukuki bir mesele değil, stratejik bir tercih olduğunu ortaya koyar. Çok sıkı koruma, izinsiz kullanımı azaltabilir. Fakat kullanım kolaylığını düşürerek meşru müşterileri de uzaklaştırabilir. Daha açık erişim ise ürünün yayılmasını, tanınmasını ve ağ etkisini güçlendirebilir, ancak doğrudan gelir elde etmeyi zorlaştırabilir. Bu denge, ürünün niteliğine ve firmanın nerede değer yakaladığına göre değişir. Bazı firmalar ilk ürünü daha erişilebilir tutup destek, güncelleme, tamamlayıcı hizmet veya yeni sürümler üzerinden gelir elde edebilir. Bazıları ise erişimi lisanslar ve kullanım koşullarıyla daha sıkı denetlemeyi seçebilir. Kitabın önemli katkısı, ücretsiz ile ücretli, açık ile kapalı veya korunan ile korunmayan gibi basit ikiliklere kapılmamasıdır. Yöneticinin değerlendirmesi gereken şey, koruma düzeyinin talep, dağıtım, müşteri ilişkisi ve rakip davranışı üzerindeki toplam sonucudur. Böylece fiyat, telif ve teknoloji tasarımı birbirinden kopuk kararlar olmaktan çıkar, tek bir rekabet stratejisinin parçaları haline gelir. Sonuç olarak, information rules, özellikle yazılım, medya, yayıncılık, platform hizmetleri, veri ürünleri ve dijital abonelik alanlarında çalışan yöneticiler için güçlü bir başvuru kaynağıdır. Girişimciler, ürün yöneticileri, rekabet stratejisiyle ilgilenen öğrenciler ve teknoloji politikalarını değerlendiren okurlar da kitaptan yararlanabilir. Okurun kazanacağı pratik fayda, bir dijital ürünün neden düşük maliyetle çoğaltılabildiğini bilmenin yeterli olmadığını kavramasıdır. Asıl mesele, kullanıcı değerini, ağın büyümesini, uyumluluğu, sürüm farklılıklarını ve koruma düzeyini aynı ekonomik çerçevede değerlendirebilmektir. Kitap, fiyatı yalnızca bir etiket, teknolojiyi de yalnızca teknik özellikler toplamı olarak görmenin yetersizliğini açıkça gösterir. Benzer dijital ekonomi kitaplarından ayrıldığı nokta, geleceğe dair gösterişi tahminlere veya dönemin heyecanlı teknoloji söylemine dayanmamasıdır. Bunun yerine arz, talep, maliyet, rekabet, geçiş maliyeti ve beklentiler gibi yerleşik iktisat araçlarına somut strateji sorularını uygular. Bazı örnekler yayımlandığı dönemin teknoloji dünyasına aittir. Ancak bu durum temel kavramların değerini azaltmaz. Çünkü standartların, platformların ve dijital içeriklerin güncel mücadelelerinde aynı mantıklar görülür. Kitap, hazır reçeteler vermekten çok kararların ardındaki teşvikleri çözümlemeyi öğretmesiyle öne çıkar. Bu yüzden hızla değişen dijital pazarlarda daha sakin, daha tutarlı ve kanıta dayalı düşünmek isteyenler için kalıcı bir eserdir. Destek olmak isterseniz, Karl Shapiro kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.